Sayın Yavuz Orhan, Türkiye geçtiğimiz pazar günü 13 Mart'ta Ankara'da akşam saatlerinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla çalkalandı bir kez daha. Bir ay içinde ikinci saldırı bu. 4 hafta içinde ikinci saldırı, hatta 5 ay içinde de 3. büyük saldırı olarak kabul ediliyor. Bu saldırının arkasındaki bulgular, o bulgulardan söz ederek başlayalım sizinle. Açıklamalar var. Başbakanın, Cumhurbaşkanının, bakanların, hükümet sözcüsünün açıklamaları var. Muhalefetten gelen açıklamalar var. Kınamalar var. İşin perde arkasıyla birlikte neler söyleyebiliriz?
Bir kere herhalde söylenmesi gereken önemli şey büyük bir acı, kör bir terör. Bunu özellikle altını çizmek lazım. Yani bu kadarı da olmaz dedirttiren bir olayla karşı karşıyayız. Bir otobüs durağına bomba yüklü bir arabayla yaklaşıp kendini patlatan terörist ya da teröristlerden bahsediyoruz. Evine gitmek üzere olan üniversite öğrencileri, genç çocuklar, İşte Ankara'ya taşınmak zorunda kalan hastalığı nedeniyle 16 yaşında çocuk. Yani inanılmaz bir tablo var. Yüreği yanan anneler, feryat eden anneler, hastane önündeki o görüntüler. Kimsenin yüreği dayanmadı buna. Gerçekten çok etkiledi bu saldırı bütün Türkiye'yi. Kimyasını bozdu diyebiliriz. Çünkü otobüsteki insanlar, otobüs durağındaki insanlar hedef alındı. Tabii herkes niye, nasıl diye sordu ve bunun yanıtını maalesef hiç kimse alamadı şu an itibariyle. İşaretler PKK'yı gösteriyor. İlk anda bir açıklama yapılmadı. Diğer saldırılardan farklı bir durum bu. Çünkü diğerlerinde hemen birinci saat, ikinci saatte şudur, budur, hayır budur diye açıklamalar yapılmıştı resmi olarak. Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı ama yapılan açıklamalardan anlayabildiğimiz kadarıyla PKK'yı işaret eden bir durum var. Reuters'e güvenlik uzmanlarının yaptığı bir takım tahliller var. O tahlillerden yola çıkarak da işte bir kadından bahsediyor, 92 doğumlu. 3 yıl önce ailesi kayıp ilanı vermiş. Suriye'de olduğuna ilişkin bir bilgiyi ailesine iletmiş. Bursa'dan eşyalarıyla beraber bir mektup 2 yıl önce ailesine gitmiş gibi bir takım bilgiler var. İkinci bir saldırgandan bahsediyor. Bu da diğerlerinden farklı bir durum. Aynı arabada ikinci bir kişi olabileceğinden bir erkek saldırgan. Bu da kesinleşmiş gibi görünüyor. Yani bir araba Urfa'da satılıyor, bir araba galeriye. Galeriden birileri satın alıyorlar bunu. Noterden satışını gerçekleştirmiyorlar. Ocak ayında meydana geliyor bu husus. Sonrasında o araba geziyor. Bir yerde bomba yükleniyor. Ankara'ya geliyor. Ankara'da da Kızılay Meydanı'nda, işte bir haftadır 10 gündür Ankara'da olduğuna ilişkin bir takım iddialar var. Ankara'da herkesin bir şekilde yolunun geçtiği bir noktada patlatıyor ve işte 37 tane insan hayatını kaybediyor. Sanıyorum şu anda 17 kişi de hayat mücadelesi veriyor.
Evet.
Yoğun bakımda.
Ağır yaralı. Umarız onların da, onlar da şifa bulurlar bir an önce.
Toplamında da. Yani böyle felaket bir tablo var ortada. Bu tablonun tabii Türkiye'ye yarattığı bir travma var. Ankara'ya yarattığı ayrı bir travma var. Hep Ankara'nın kalbi kalbi derken en fazla kalbi, beyni, işte herkesin böyle bir eyvah orası mı dediği bir noktada patladı bu bomba. Onu da söylemek lazım herhalde.
Bir takım söylentiler de dolaşıyor ortalıkta, işte sosyal medyada, şurada burada. Duyumlar size de geldi mi?
Geldi, iddialar var ama görüntüler de var ortada. Benim görüntülerde görebildiğim kadarıyla, herkes izlemiştir, bir çarpma söz konusu değil. Radyo otobüsünün yanına geliyor ve patlatıyor kendisine. Bir
çarpma değil. Evet.
Çarpma değil, görüntü o. Bunların böyle sosyal medyada konuşulması sadece ve resmi olarak aslında haberlere yansıyamamasının da bir nedeni var. Onu da söylememiz lazım. Her zaman yapılan tekrar yapıldı. 45 dakika içinde yayın yasağı getirildi mesela. Yani televizyonlar o yayınlarını değiştirmek durumunda kaldılar. Twitter yasaklandı gecenin akşamı bir saatinde bir süre sonra. Sosyal medyanın, internetin yavaşladığını gördük. Yani bombanın patlaması engellenemedi ama işte yayınlar engellendi, Twitter engellendi, sosyal medya engellendi. Herkes birbirinden haber almak isterken ve birbiriyle iletişim kurmaya çalışırken oldu bunlar. Bunlar da eksi olarak bir köşeye koyabileceğimiz gelişmelerdi. Sonrasında ne oldu? Yine klasik güvenlik zirvesi toplandı. Güvenlik zirvesinden sonra İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Bu sefer sanki biraz yoğurdu üfleyerek yedi hükümet, onu söyleyebiliriz. Çünkü isim açıklanmadı, doğrudan örgüt açıklanmadı. Hala resmi bir açıklama yapılmadı. Her şey bittikten sonra açıklayacaklarını söylediler. Bütün bunları bir yana koyarsak, PKK niye böyle bir eylem yapar sorusunun yanıtı ne derseniz, gerçekten kimse böyle bir sorunun yanıtını da veremiyor. Ama doğuda, güneydoğuda devam eden operasyonlar neticesinde böyle bir kör terörün altına imza atmış olabileceği üzerinde de duruluyor artık. Gidişattan herkes endişeli. Şiddetin bir sarmal haline aldığını söyleyebiliriz. Bir ilde ve iki ilçede, çok büyük iki ilçede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi Güneydoğu'da. Diyarbakır'dan, Bağlar semtinden silah seslerinin geldiği ve çatışmaların çıktığına ilişkin bir takım bilgiler var. Olumsuz bir hava var tamamıyla. Herkesin üzerine çökmüş bir kasvetten bahsediyoruz. Ki hükümete yönelik de çok sert eleştiriler var. Yine bir istihbarat zafiyetinden bahsediyor çünkü.
Evet, onu soracaktım ben de. Bir istihbarat zafiyeti mi var? Yani Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin bir uyarısından söz ediliyor Amerikalılara yönelik olarak. Milli İstihbarat Teşkilatı acaba yeterli istihbaratı alamadı mı, çalışamadı mı deniyor. Askeri istihbaratın yaptığı bir takım uyarılardan söz ediliyor. Her ne kadar o bölge için değil, Bahçeli Evler vesaire gibi Ankara'nın değişik yerlerinden söz ediliyor. Ve bu arada çok sıcak bir gelişme. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne vekaleten bakan şahıs görevden alınıyor. Asareten Van Emniyet Müdürü Ankara'ya tayin ediliyor. Ankara Emniyet Müdürü olarak göreve başlaması için.
O büyük patlama, gardaki büyük patlamadan sonra idari soruşturma neticesinde Ankara Emniyet Müdürü görevden alınıyor. Yerine vekaleten bir isim bakıyor. 15 gün sonra o da görevden ayrılıyor kendisi. Yerine vekaleten başka bir isim atanıyor ve asareten bir atama yapılamıyor. Bakanlıklarda hemen o gelen kurmayın karşısında, o kuvvetlerin arkasındaki patlama meydana geliyor. 29 kişi hayatını kaybediyor. Sonrasında hala bir asayiten atama yapılmıyor. O zaman çok konuşuluyor. Ankara gibi bir büyük şehirde, başkentte asayiten atanmış bir emniyet müdürü aylardır görev yapamıyor. Bugün gece yarısı Van'daki emniyet müdürü Ankara'ya asayiten atanıyor. Bugün gece yarısı atama yapıldığına göre demek ki bir aksilik var. Bir acziyet görüntüsü bu. Hükümet içinde veya hükümetle Cumhurbaşkanlığı arasındaki büyük bir sorunun ürünü gibi de görünüyor. Çünkü atamalar yapılamıyor. Başka bir takım kurumlara da atamalar yapılamıyor. Mahalleler kararnamesi çıkamıyor. Teknik, bürokratik, siyasi ciddi bir sorun. Ama bu sorunun merkezindeki Ankara ve Ankara'da ard arda gelen patlamalar doğrudan eleştiri oklarının hükümete yönelmesine neden oluyor. İstihbarat zafiyetine gelince de Amerika'nın Büyükelçiliği, Ankara'daki Büyükelçiliği kendi vatandaşlarına bir istihbarat var ortada. Devletin elinde var. Zaten Türkiye devletinden almış o istihbaratta Amerikalılar ve kendi vatandaşlarına dışarı çıkmayın diyor. Ama Türkiye'deki yetkililer ne yapabilirler böyle bir istihbarat karşılığında? Ancak patlayacak arabayı yakalayabilirler. Onun dışında kalabalık yerlere gitmeyin diyebilirler mi? Böyle bir imkanları olmadığı için böyle bir uyarıyla kendi vatandaşlarına yapamıyorlar. Arabayı da yakalayamayınca tabii böyle bir sonuçla karşılaşılıyor maalesef.
Bu arada yine Türkiye'de böyle bir takım daha araçların olduğuna dair de bilgiler dolaşıyor. Böyle iddialar da var ortalıkta. Sizler de duyuyor musunuz bunları?
Doğru. Aynen duyuyoruz. Çünkü çok kısa bir süre önce Boğaziçi Üniversitesi'nde bir bomba düzeneği olan aracın bulunduğuna ilişkin bilgiyi İstanbul Emniyeti iletmişti. Onun dışında Türkiye genelinde kimine göre 6, kimine göre 8, kimine göre 12, kimine göre 20 arabadan bahsediliyor. Bir de enteresan bir durum, daha önce bu plaka kopyalama sistemiyle teröristlerin bu saldırıları gerçekleştirdiğine ilişkin bilgiler vardı. Ankara'daki patlama öyle gerçekleştirilmişti. Şimdiki neyse plaka kopyalama sistemi de yok. Doğrudan alan, veren, satan var ve ondan sonra da gelip Ankara'da patlatan. Yani bu şekilde kaç araba var gezen ya da bomba yüklü, ona ilişkin bir bilgi yok. Bir kere şunu görüyoruz, eskiden daha az zarar veren ve daha dar kapsamda bir eylem silsilesi görmüştük. Türkiye'de olmuştu, Anapartalar çarşısında Ankara'da kendisini patlatmıştı bir canlı bomba. Belki hatırlarlar bizi dinleyecek olanlar. Kuğulu Park'ta benzer bir durum olmuştu ama burada bomba yükü çok azdı. Buradaki patlayan bomba, garda patlayan bomba, işte hava kuvvetlerinin arkasında patlayan bomba, bunlar çok büyük miktarda bombaların arabaya konulmasıyla patlatılıyor. Yani diğerlerinden farklı bir durum var. Türkiye'deki görüntüyü gerçekten bir Peşaver'e, bir Suriye'ye, bir Lübnan'a, bir Irak'a, Bağdat'a benzetme girişimi olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten o fotoğraflarda öyle. Baktığınız zaman Türkiye bunu hak etmiyor, Türkiye bir Orta Doğu ülkesi değil diyorsunuz. Ancak görüntü olarak gerçekten bir Orta Doğu ülkesini andırıyor. Bugün Cizre'ye baktığınızda, Sur'a baktığınızda, Ankara'daki patlamalardan sonraki görüntülere baktığınızda benzer bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Kimilerine göre büyük istihbarat kuruluşları bu iş içinde olmasa PKK tek başına bu işi yapamaz. Kimilerine göre işte dış mihraklar işin içinde gibi tartışmalar devam ediyor ama sonuç değişmiyor. Sonuçta Türkiye sanki bir savaş bölgesi, Türkiye sanki her gün bir bombanın patladığı bir ülke, Türkiye sanki bir Orta Doğu ülkesi görüntüsü gitgide pekişiyor.
Dünyada da bu yayılıyor tabii ki, sadece Türkiye'de evet. Yahut da Türk vatandaşlarının değil, evet. Dünyadaki dünyanın çeşitli çok ülkelerinde evet. Kişiler de bunları görüyorlar ve bu arada üzüntü verici haberler gelmeye başladı. Turistler iptal etmeye başladı Türkiye seyahatlerini.
Kaçınılmaz son.
Türkiye'de evet. Düzenlenecek bir takım konferanslar, konserler iptal edilmeye başlandı son gelen haberlere göre.
Umudu yok ediyor. Yani en önemlisi umudu yok ediyor. Bu bir çözüm sürecini hatırlayalım. Türkiye'de gerçekten her santimetre karede bir umut vardı. İleriye dönük bir umut vardı. Türkiye'nin daha iyiye gittiğine yönelik bir umut vardı. Ama bu umudu yok eden gelişmeler bunlar. Türkiye'de yaşayan herkes için bir sorun halinde. Bırakın dışarıyı. Ama tabii ki dışarıdan görüntüye baktığınızda da kaçınılmaz son. Yabancı sermaye konusunda da geçen yılla bu yılı karşılaştırdığınızda çok ciddi sorunla karşı karşıya olduğumuz belli. Görünüyor. Rakamlar gösteriyor bunu. İşin ekonomik tarafı bir tarafta ama her gün insanlar ölüyor Türkiye'de maalesef. Yani bu görüntü çok rahatsız edici. Ve Türkiye'de asıl travmayı yaratan mesele bu. Ekonomi de elbette malzemenin yongasıdır derler. Ve önümüzdeki süreçte muhtemelen onları da konuşacağız. Turizmi de konuşacağız. Ama bugün acil çözülmesi gereken problem bu problem. Yani insanların ölümüne engel olma gerekiyor. Ve bu yönde atılmış ve atılacak bir adımın umudu yok. Yani aynı şiddetle devam eden bir süreçle karşı karşıyayız. İşte Nevruz'la ilişkin beklentiler son derece kötü. PKK'nın daha eylemsel bir sürece girdiğine ilişkin işaretler var ya da tehditler var diyelim. Güneydoğu'da az önce söylediğim bir ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Şu saat itibariyle yani Şırnak'ta sokağa çıkmak yasak. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ilçelerinden Nusaybin'de sokağa çıkmak yasak. Yüksekova gibi bir ilçesinde sokağa çıkmak yasak. Buralarda 2000'er civarında PKK'dan bahsediyor. Tonlarca patlayıcıdan bahsediyor. 4 ay 5 ay sürecek operasyonlardan bahsediyor. Yani bu atmosferin daha uzun sürmesinden endişeli herkes. Ve gidişat da o yöne doğru. Yapılan açıklamalara baktığınızda ise Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var bugün. Teröristin tanımını değiştirmemiz lazım diyor. Akademisyen olabilir, gazeteci olabilir, işte sivil toplum örgütü olabilir. Bunlar diyor nerede olduklarını söyleyecekler. Ve ona göre diyor teröristin tanımını Türk Ceza Kanunu'na koymamız lazım.
Yani illa eline silah alması gerekmez diyor bir teröristin. Kalemiyle de yazarak da konuşarak da eylemde bulunmuş olabilir ve destekte bulunmuş olabilir. Onlar da terörist olarak kabul edilmelidir. Bu konuda bir yasa değişikliği yapılması gerekir deniyor değil mi? Yeni bir yasa değişikliği evet. Gerekir diyor.
Bu ne demek? Bu ne demek? Yani hükümetin bir takım teröre karşı uyguladığı politikaları eleştirmenin de artık imkansız hale geleceği başka bir atmosfer demek. Bu ne demek? Türkiye'yi demokrasiden biraz daha uzaklaştırmak demek. Bu ne demek? Türkiye'yi dahil olmak istediği Batı dünyasından biraz daha uzaklaştırmak demek. Yani bugün itibariyle baktığınızda o kadar insan ölmüş ve biz yas tutamıyoruz hala. Bir yas ilan edilmiyor mesela. Veya herkes İspanya örneğini veriyor. ETA bir eylem yaptı. 1 milyon kişi Madrid'de toplandı. İşte olay farklılaştı. Bugün baktığınızda HDP böyle bir eylemi lanetlediğini söylüyor. CHP aynı şekilde, MHP aynı şekilde.
Neden birlik olamıyorlar diye bir soru işareti var tabii
neden
ki.
Neden hepsi bir araya gelemiyor?
Aslında Fransa'daki patlamanın ardından dünya liderleri bir araya geldi. 50-60 lider, hükümet ve devlet başkanı orada toplandı, yürüyüş yaptılar ve bütün dünyaya çok büyük bir birlik ve teröre karşı ayakta durma mesajı verdiler. Çok güçlü bir mesaj verdiler. Buna benzer mesajlardan bir tanesi bile Türkiye'de yaşanmadı şimdiye kadar ki o kadar büyük çaplı saldırılar gerçekleşiyor son aylarda, son yıllarda. Neden Paris'tekinin örneği Türkiye'de yaşanmadı şimdiye kadar? Dayanışmanın örneği.
Neden? Çünkü önce sizin halkınızın bir bütün olarak buna karşı çıkması lazım. Yani şimdi Ankara'da 300 kişi bir araya gelip böyle bir eylem protesto edebilir mi şu anda bu atmosferde?
Gerçi yani bazı kentlerde protesto gösterisi yapılmış gece patlamanın ardından.
Balıkesir ve Bursa'da HDP binalarına silahlı saldırı da olmuş. Benim bahsettiğim biraz daha herkesin bir arada olduğu ve böyle bir eylemi. Çünkü kınamaktan başka kimse bir şey yapamaz. Vicdanı olan herkesin kınayacağı bir eylemle karşı karşıyayız. Böyle bir eyleme karşı toplumu harekete geçirecek olan da hükümettir. Hükümet böyle bir eyleme karşı bile toplumu harekete geçirme talebinde değil. Onun yerine işte gazeteciler de terörist olabilir, sivil toplum örgütleri de terörist olabilir, şu da terörist olabilir, bu da ceza yasasında işlerim gibi bir girişimi duyuyoruz biz. Niye? Çünkü 500 kişinin bir araya gelmesi, 1000 kişinin bir araya gelmesi, 1 milyon kişinin bir araya gelmesi hükümete yönelik bir eleştirinin kaynağı, bir eleştirinin fikrini de ateşleyebilir, kaynağı olabilir endişesi nedeniyle. Hiçbir eleştiriye tahammülü olmadığı için hükümetin böyle bir endişeyle bu kadar insanın bir araya gelmesinden de pek memnun görünmeyeceği için böyle bir organizasyona eşlik etmiyor, öncülük etmiyor. Ama bunu yapmadığınız zaman da toplum olarak böyle bir kör terörü, yani belediye otobüsüne binmiş insanları öldüren bir organizasyonu eleştiremez mi bir ülkede bütün insanlar? Yaşayan bütün insanlar. Bir tane insan buna sevinmiş olabilir mi Türkiye'de? Ama bir tane insan, beş tane insan, on tane insan bunu protesto edebiliyor mu? Ankara'da 200-300 kişi öğrenci İzmir Caddesi'nde buluşmuşlar. Müdahale edilmiş, polis dağıtmış onları. Yani niye dağıtıyorsunuz? İnsanlar terörü protesto etsinler işte. Hükümetin sorunu varsa hükümete ilişkinde iki cümle etsinler. Ne olur ki diye düşünüyorsunuz. Ama maalesef bu şiddet beraberinde bir takım endişeleri de getiriyor anlaşılan. Ve o endişeler neticesinde biz geçmişte de görmedik, yarın da görmeyeceğiz. İşte Madrid'deki gibi, Paris'teki gibi bir duygusal atmosferi ve teröre karşı birlik görüntüsünü maalesef oluşturamayacağız. Öyle görünüyor.
Umarız Türkiye böyle acı olaylarla karşılaşmaz artık. Sizlere iyi geceler dileyelim, iyi günler dileyelim. Önümüzdeki günlerde yine birlikte olacağız.
Teşekkür ederiz. İnşallah tekrar aynı benzer konuları konuşmayız diye umuyoruz sizlere.